Türkiye 1993 yılı başından itibaren birbiriyle ilgisiz gibi görünen ama daha sonra uzmanlar tarafından aynı zincirin birer halkası olarak nitelendirilen birçok sıra dışı gelişmeye sahne oldu. Bu zincirin en önemli halkalarından biri 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Madımak Otel'de yaşanan faciaydı. Pir Sultan Abdal şenliklerinin dördüncüsü, Abdal'ın doğum yeri olan Banas köyünden Sivas şehir merkezine alınmıştı. Şenliklerin yapılacağı kültür merkezinin önüne ozanlar anıtı dikilmişti ve Sivas'a davet edilenlerden biri de yazar Aziz Nesin'di.
Beni zorla Müslüman yapıp cennete mi sormak istiyorlar? Ben istemiyorum böyle bir şey. Beni böyle döverek, öldürerek cennete mi sokacaklar? Bu ne akılsızlıktır? Bu ne insansızlıktır?
2 Temmuz günü Sivas'ın yerel gazeteleri ilk gün yapılan programda konuşan Aziz Nesin'in "Türk milletinin %60'ı aptaldır, tamamı korkaktır" sözlerine yer verdiler. Haberlere göre törende devrim şehitleri için saygı duruşu yapılmıştı ve Nesin dine hakaret eden tavırlarını sürdürmüştü.
Ben Müslümanlardan hiç zaman rahatsız değilim. Müslümanlar da alışsınlar, benden rahatsız olmasınlar. Ben mecbur değilim Müslüman olmaya.
Aziz Nesin, Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını Türkçe yayınlamasıyla tepkilerin odağına yerleşmiş bir yazardı. Cuma günü cuma namazından çıkan kalabalığın içinden 300-400 kişilik bir grup Sivas Valiliğine doğru yürüyüşe geçti. Bu yürüyüş sırasında "Vali istifa, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Zafer İslam'ın" sloganları atıldı. Saat 13.40 itibariyle kalabalık 2000 kişi civarındaydı. Valiliğin ardından ikinci gün şenliklerinin yapıldığı ve içinde 800 kişinin bulunduğu kültür merkezine yönelen kalabalık, burada bir gün önce dikilmiş olan ozanlar anıtını tahrip etti. Kültür merkezinin içine girmeye çalışan kalabalık polis engeliyle karşılaştı. Tekrar valiliğin önüne dönen gösterici sayısı 4000'e ulaşmıştı. Saat 15 ile 16 arasında kültür merkezini taşlayan kalabalığa içeriden gelen mukavemet endişe vericiydi. Arada polis vardı. Saat 16 sıralarında Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kalabalığa yaptığı sakinleştirici konuşma etkili oldu ve kısmen dağılma yaşandı. Ancak hemen ardından bu sefer Madımak Otel'in önünde bir kümelenme meydana geldi. Saat 18 itibariyle kalabalık Madımak Otel'in önünde toplanmıştı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden tam 7 savcının imzasını taşıyan 20 Eylül 1993 tarihli mütalaya göre çevreden katılımlarla akşam saatlerinde Madımak Otel'in önündeki kalabalık 15 bine ulaştı. Yol kenarındaki kaldırım taşlarını otelin camlarına fırlatan göstericilere, yeniden davet edilen belediye başkanının yaptığı konuşma artık etkili olamıyordu. Dağılmayan kalabalığa, saat 19'da Sivas'taki bütün şenliklerin iptal edileceği duyurusu yapıldı. Kültür merkezinin önündeki heykelin kaldırılmasını isteyen göstericilerin bu talebi de yerine getirildi ve heykel Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in emriyle kaldırıldı. Valilik parkına çekilmesi gereken heykel nasıl olduysa otelin önüne getirtilerek çiğnendi ve kırıldı. Bu arada bazı kişiler de heykele çarparak yaralandılar. Saat 19.30 itibariyle kalabalık Madımak Otel'in kapısına dayanmış durumdaydı. Hatta bazı göstericiler otelin içine girmeyi başardılar ve bazı eşyaları dışarı atarak tahrip ettiler. Çevik kuvvet otelin merdiven ve asansörünü tutarak içeri girenleri çıkardı. En vahim gelişme, otelin önündeki bir otomobilin bazı göstericiler tarafından ters çevrilmesi ve benzin deposunun delinerek ateşe verilmesi oldu. Otelin karşısındaki binanın terasına çıkan bazı kişiler de taşlarla otelin camlarını kırdılar. Bu sırada 14 polis yaralandı. Otele girmeyi başaran bazı göstericilerin dışarı attığı eşyalar ateşe verilirken, içeri girenlerden bir kişi otelin perdelerini tutuşturarak yangını başlattı. Çağrılan itfaiyenin otelin önüne gelmesi saat 20.05'te mümkün olabildi. Bu sırada topluluğun dağılması için havaya ateş açıldı. Ama yangın otelin birinci katını geçmişti. İtfaiyenin getirdiği merdivenle Aziz Nesin ve 93 kişi sağ olarak kurtarılırken 37 kişi karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Otelin önünden ayrılan göstericiler bu defa yeniden valilik binasının önüne geldiler ve valiliği taşa tuttular. Böylece 2 Temmuz 1993 Cuma günü Sivas'ta sıradan bir gösteriyle başlayan eylem 6 saat içinde Cumhuriyet tarihinin en büyük trajedilerinden birine dönüştü.
93 senesinin bandını izleyelim. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden sonraki inkişaf eden hadiseleri. Uğur Mumcu hadisesi var. Eşref Bitlis suikast olayı var. İşte rahmetli kahvecinin bir kazaya mı cinayete mi karıştığı konusunda şüpheler var. Arkasından Özal'ın ölümü var. Ve hemen arkasından 33 erin Bingöl'de öldürülme hadisesi var. Terör giderek bilinçli bir şekilde tırmandırılıyor. Ve ondan sonra Madımak olayı var 2 Temmuz. 2 Temmuz'da Madımak olayı terörü en üst seviyeye tırmandırmanın bir şeyidir, hadiselerinden birisidir. Bu bir Kahramanmaraş Sivas olayları, yani 12 Eylül'den önceki Kahramanmaraş Sivas ve Çorum olaylarının bir benzeri olay yaratılmak istenmiştir. Hemen arkasından Başbağlar Köyü'nde yapılan o büyük katliam, 33 köylünün öldürülme hadisesi de bu Madımak olayının güya bir misilleme hadisesi olarak kamuoyuna takdim edilmiştir. Orada faili meçhuller içerisinde Bahtiyar Aydın, İsmail Selen Paşa, Hulusi Sayın Paşa, Cem Ersever hadiseleri 93 senesi terörün özellikle tırmandırılarak bir barış ortamının fiilen yok edilmesi, çökertilmesi hadisesidir.
1993 yılı Türkiye açısından aslında bir kaos yılı. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü tarihten itibaren başlarsak 24 Ocak 1993'ten sonra olaylar zinciri var. Askeri uçağın düşmesi, oradaki komutanın ölmesi, ondan sonra 33 erin şehitliği vesaire süreci, böyle bir planın, yani kaos planının içerisindeki bir kısım parçacıklar. Bu çerçevede Sivas olayı da aslında o kaos planının ilerleyen süreçteki bir noktası diye düşünüyorum.
Havaya benzer bir hava var Türkiye'de o dönemde. Bir istikrarsızlık beklentisi, her şeyin alt üst olacağı, bütün dengelerin bozulacağı bir hava. Ve alışılageldiği şekilde bir terör olayı, işte bir katliam veya kan, böyle bir kokuyu almışlar birileri. Birileri için tam anlamıyla av zamanı, öyle anlaşılıyor. İşte hükümet el değiştiriyor ve birilerinin galiba kendi hesaplarına, siyasete, olup bitenlere müdahale edecekleri bir imkan. Ve arkasından bu olay.
93 senesine gelmeden evvel iki şey vardı. Biri terör tırmandırılmak isteniyordu. Muammer Aksoy'ların, Bahriye Üçok'ların öldürülmesi hadisesinden sonra devam eden. İki, 93 senesinde devlet büyük bir refleksle PKK meselesini çözmek üzere karar aldı. Bu karar Milli Güvenlik Genel Kurulu'nda alındı. İşte bu kararı sabote etmek için bu olaylar peş peşe yapıldı. Öyle bir hava yaratıldı ki hem belki darbeye teşebbüs veya darbeye zemin hazırlama operasyonları, hem de PKK meselesinin çözülmemesi için bu hadiseler yaratılıp kamuoyuna sunuldu. Rahmetli Kahveci'nin bir raporunda başlık aynen şöyleydi: PKK meselesi nasıl çözülmez? Kürt meselesi nasıl çözülmez? Nasıl çözülmez? Kanla çözülmez. Yani hadiseleri eğer yaratırsanız, büyük infial yaratacak olayları toplumun önüne koyarsanız o meseleyi çözemezsiniz. Veya çözmek için uğraşanlar beyhude uğraşırlar. Çözmek için uğraşanlar da birer birer ortadan yok edildi 93 senesinde. Ondan sonra 99'a kadar geldi. Sonra işte terörcü başının yakalanmasıyla olaylar farklı bir yöne doğru akmaya başladı. 93 senesi bir sabotajlar senesidir.
O yıl PKK meselesinde önemli bir merhale katledilecekti sanki. Cumhurbaşkanı Özal'dı, Süleyman Demirel başbakandı ve Erdal İnönü ile koalisyon kurmuştu. Özal özellikle çok ileri derecede bu konuyu halletmek istiyordu. Öcalan'la temasa geçilmişti. Hatta Öcalan basın toplantısı yaptı. O dönemde gazeteciler bile o basın toplantısını izlemeye gitmişlerdi. Özal'ın kafasında bir af çıkarma olduğu belirtiliyordu. Buna da sıcak bakıyordu. Yani Demirel, onlar sıcak bakıyorlardı olaya. Yani böyle bir ortamdaydık. Hani eli kulağındaydı diyebiliriz. Ve birdenbire esas itibariyle 33 er olayı oldu. Bu 33 er, yani ateşkes var iken, birdenbire birliğine teslim olmaya giden 33 ere otobüslerine saldırılarak bunlar katlediliyor. Bu nasıl bir şey? Bunu üstlenmedi PKK, bunu üstlenmedi. Fakat daha sonraki gelişmelerde anlaşıldı ki bu Şemdin Sakık yapmış bu olayı. Ama Şemdin Sakık'a da şöyle bir enformasyon gitmiş. Bunlar tepeden tırnağa silahlı olarak geliyorlar operasyona. Halbuki onlar silahsız erlerdi. Bu biraz farklı bir şekilde yansımış ve böyle bir baskın olmuş. Şimdi bu da zaten ondan sonra bu PKK uzlaşması tamamen ortadan kalktı. Ve işte yine 1993'te önce bu Madımak, hemen arkasından da Başbağlar olayını görüyoruz.
...93 yılında bir şey olmuş. Ne olmuş? Benim kanaatim devletin içerisinde bir kesim bu Kürt meselesini demokratik yollarla çözmeyi istemişler. Ve bunun önünü almak için de, bir kaos ortamı meydana getirmek için de bu cinayetleri planlamış gibiler. Devlet içerisinde bir akıl, makul insanlar Kürt meselesini barış yoluyla, iç barışı sağlama yoluyla çözmeyi düşününce bu cinayetlerin ben işlendiğini düşünüyorum.
Tabii, Türkiye'nin kırılma dönemleri var. 2 Temmuz 1993 de bana göre o kırılma dönemlerinden birisi veya kırılma sürecine giden en önemli ayaklardan birisi.
1990'lı yılların başından itibaren ard arda Türkiye'de faili meçhul cinayetler işlendi. Bu cinayetlere baktığımızda işte Bahriye Üçok, Turan Dursun, Uğur Mumcu, bunların hepsi laik antilaik çatışmasını körüklemeye yönelik olaylar. Yani 1993'teki işte Başbağlar, Sivas olayları bu olayların devamı niteliğinde, yani bunlardan bağımsız nitelikte olaylar değil. Birisi yani işte 90'lı yılların başındaki laik antilaik çatışmasını yaratacak nitelikteki eylemlerle Alevi-Sünni çatışmasını sağlayacak eylemler birbirinden bağımsız değil.
1995'te Gazi Mahallesi var. Daha önce Maraş katliamı dediğimiz katliam var. Yani bu Alevi-Sünni duyarlılıklarını kaşıyarak ortaya çıkarılan hadiseler. Hani böyle duyarlı konular. Kürt-Türk, Alevi-Sünni biliyorsunuz İslam vesaire mesele duyarlı konular. Bunları iyi kaşıyorlar. Çünkü kendi haline bıraksan Alevi ile Sünni'nin birbirini hiç öldüreceğini falan sanmıyorum. Yani normal birey olarak Türk-Kürt de birbirine karşı daha müsamahalı davranır. Ben de bir tertip olarak görüyorum. Müdahale edilmesi, geç edilmesi, o kişilerin yanarak ölmesine seyirci kalınması. Yani muhakkak bir tertipti. Ondan sonra zaten bunun arkası da geldi hemen. 35 kişi eğer öldüyse, yanarak can verdiyse, yanarak kimi belki kimi zehirlenerek, yani böyle büyük bir katliam oldu. Ama kendi kendine olmuş bir hadise değildir mutlaka. Yani bir de onun ardından bunun bir başbağlar diye devamı var.
Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu olayın çok daha net olarak görüldüğünü ben görüyorum. Yani olay nedir? Orada bir Pir Sultan Abdal'ı anma şenliği. Bu şenliği düzenleyenler var. İşte davetli aydınlar, yazarlar, gençler, semah ekibi. Bir de şehirde buna karşı çıkan bir kitle var. Ama geriye dönüp baktığımızda bu acıklı olayın dışarıdan yönlendirildiği gibi bir realiteyle karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Yani bugün Türkiye'de bir Ergenekon soruşturması yürütülüyor. Ve burada bir takım insanlar darbe yapmak planı nedeniyle suçlanıyorlar. Yıllardır da hapisteler. Şunun altını çizelim ki orada ne var ne yok bilemiyorum ben. Yargı sürecindedir, ona karışmam. Ama Sivas olayı yakın tarihin çok daha önemli bir atbaşı olaydır. Eğer darbeci arıyorsak, eğer Ergenekon arıyorsak, eğer bu ülkede devletin içine çöreklenmiş çetelerden söz ediyorsak, elimizde çok somut bir olay var, Sivas olayı. Ve bundan iki sene sonra yine içinde bulunduğum Akşam Gazetesi'nde, o zaman köşe yazarıydım, meşhur Gazi olayları var. Bu ikisi birbirinin devamıdır.
Aslında şenlik programı öncesinde bazı gelişmeler alarm vermişti. Bu sebeple dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar, şenliklere katılacağı programda yer almasına rağmen Sivas'a gitmedi. Gazeteci yazar Rıza Zelyurt da davetlilerden biriydi ve dönemin Sivas Emniyet Müdürü Doğukan Öner'in uyarısıyla Sivas'a gitmedi. Ancak buna rağmen tepkilerin odağındaki yazar Aziz Nesin Sivas'a getirildi. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 7 savcısının imzasını taşıyan ve mahkeme başkanlığına sunulan ortak mütalaada bu husus şöyle yer aldı. Şenliklere katılan ve bir konuşma yapan Aziz Nesin gibi dini inkar etmekten öte dini küçültücü, aşağılayıcı bir kitabı yayınlayan, Türklere aptal demekten çekinmeyen bir kişinin davet edilmesi bu ortamı ve bahaneyi tahrik edercesine oluşturulmuştur.
Kültür Bakanı gelecek gelmiyor. Sayın İnönü ne telefon ediliyor ve Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Murtaza Demir ve hatırladığım kadarıyla Arif Sağlar vardı. İleri gelenler vardı yani şey olarak. O kişiler valiliğe gidip geliyorlar olay sırası. Düşünebiliyor musun? Onlara bir şey olmuyor. Yani onlar hedef değil. Oradaki sanatçılar hedef değil. Halk Aziz Nesin diye öyle şey yapmış, onu arıyor. Yani burada Sayın İnönü diyor ki devlet güçlüdür, yerinizden kımıldamayın, sizi alacağız diyor. Ama alamıyor işte.
Devlet uyuyor. Açıkça söylüyorum ki devlet uyuyor.
O törene ben de davetliydim. Ama toplumsal gerilimin çok yüksek olduğunu gördüm ve işin içerisine normal güçlerin dışından başka güçlerin de katılabileceğini hesapladım. O zamanlarda emniyet müdürü olan oradaki Doğukan Öner bizim tanıdığımız birisiydi. Kendisinden bilgi aldım, telefon ettim. Şartların gerçekten uygun olmadığını anladım ve gitmedim. İyi ki gitmemişim. Yani belki de Tanrı'nın bir işareti oldu bana. Bu gitsem belki de şimdi benimle röportaj yapamıyordunuz.
O kitabı tercüme eden Aziz Nesin ilgisi olmadığı halde Banaz'da her yıl kutlanan bir Sultan Abdal şenliklerinde davet edildi. Merkeze alındı üstelik bu şenlikler. Şimdi üzücü tarafı bu. Yani Banaz'da olması gerekirken merkeze alındı. O zaman Sayın Fikri Sağlar da Kültür Bakanı'ydı. Pir Sultan Abdal Derneği'nin şehri Pir Sultan Abdal'ın adıtı açılışına gelecekti. O kültür şenliklerine gelecekti. Ve gelmedi Fikri Sağlar. Bir gün önce Aziz Nesin yine orada işte kültür şeysi, şenlikleri anlamında konuşmalarda hedef gösteriliyor. Ve cuma günü cuma namazı kılınırken karşı tarafta kültür şenliğinde davullar zurnalar çalınıyor. Orada olay başlıyor. Saat 13.30. Ve 19'a kadar bu olaylar diyelim ki 10 kişiyle, 20 kişiyle, 100 kişiyle başlayan akşam 10 binlere buluyor.
Sivas seçilmiş. Elverişli bir yer mi? Evet. Etnik köken itibariyle Alevi Sünnilerin çatışmasını kışkırtmak açısından, ortaya birbirlerine düşürmek açısından uygun, elverişli bir şehir seçilmiş. Birinci gün işte devrim şehitleri adına, teröristler adına bir saygı duruşu yapılıyor. Ve vali de ayağa kalkıyor, saygı duruşunda bulunuyor. Bu işte o günkü yerel gazetelerde kamuoyuna yansıyor televizyonlarla.
Daha da ötesi, mesela Sivas'ta Sivaslılar Pir Sultan Abdal şenliği çerçevesinde bir toplantı yapacaklar. Ama bakıyorsunuz toplantıdan önce Güneydoğu'dan, Doğu'dan yola çıkan bir kısım sendika örgütleri o gün 1 Temmuz'da şeye gelmesi kararlaştırılıyor, Sivas'a. Ve orada yürüyüşler yapıyorlar. İdeolojik içerikli sloganlar atılmasına karar veriliyor ve uygulanıyor.
Kayseri, Yozgat ve ilçelerden milis getirmişlerdi. Perşembe gününden beri dağıttıkları bildirilerle insanları oraya topladılar.
Sivas'ta herhangi bir olay yok. Başbağlar'da herhangi bir olay yok. 30 Haziran civarlarında Erzincan sınırlarındaki, Başbağlar köyünün sınırındaki Tunceli ilinin köylerinde, beldelerinden eleman hazırlığı yapılıyor. Başbağlar'da bir eylem yapmak üzere. Dolayısıyla bu Sivas bağlantılı daha sonra gerçekleştirilecek diğer ikinci olayın öncesinde ki hazırlıklar zaten bilinen, yani bizim dosyalarda bildiğimiz şeyler.
Biz otel içindeydik. Bütün camlar üzerimize geldi. Ve daha sonra benzin alıp otelin içerisinde bize ateşe verdiler ve 35 arkadaşımız orada öldü. Gözümüzün önünde hayatlandı onlar.
Binlerce insan vardı kültür sarayında. Çoluk çocuk ağlıyordu. Biz kendi çabalarımızla çıktık.
Temmuz 1993 günü Sivas'ta yapılan en büyük hata, Aziz Nesin'i ele geçirmek isteyen göstericiler oteli kuşatmadan önce oteldekilerin buradan çıkarılıp başka bir yere nakledilmemesi oldu. Buna yol açan faktörlerden biri Sivas Jandarması'nın gelen bir ihbar üzerine kırsalda PKK operasyonuna çıkmış olmasıyla polisin yalnız kalmış olmasıydı.
Yani o gün manzara gerçekten ilginç. Dışarıdan insanlar getiriliyor. Camiden çıkanlar da bu tören yapan Pir Sultan Abdal Derneği'nin davetlisi olan insanların üzerine yönlendiriliyor. Ve bu süreç içerisinde güvenlik kuvvetleri olayı uzaktan seyretmekle yetiniyor. Dolaşıyorlar, protesto ediyorlar, işte Pir Sultan Abdal heykelini yıkıyorlar, efendim ip takıp sürüyorlar, vilayetin önüne gidip protesto yapıyorlar, valiyi protesto yapıyorlar.
Valilik konağının önüne gidiyor yani bu grup. Vali istifa diye bağırıyor ve çok kalabalık bir şeyde değil. İşte sürekli telsizlerle görüşüyorlar vesaire falan, yani ciddi bir şey yok. Yani böyle terörist, illegal bir grupta değil bunlar. Her partiden insanlar, her partiden dedim, MHP'sinden, DYP'sinden, Refah Partisi vesaire falan, yani sağ partiler diyelim daha ziyade.
Şimdi orada asker komut bekliyor kardeşim. Yani şimdi askere emir verselerdi, vurun şunları ayaklarından deselerdi, polise otel yakılmaya başladığında vur şunu ayağından deseydi, 2-3 tanesine polis şiddet uygulasaydı veya asker dayanılır, ne yapalım, onlar çil yavrusu gibi dağılacaktı. Ben size söyleyeyim, acı olan şu, maalesef bunu siyasiler, rahmetli Erdal İnönü'ye de bu olay haber veriliyor, merak etmeyin merak etmeyin anlamında cevaplar alınıyor. Nerede kalıyor otelde? Bu otelin önüne gidiyorlar. Ağır ağır birikiyorlar. Bu otelin önünde pat diye birikip dağınında yakmadılar orayı. Saatlerce slogan atıyorlar. Çevrede dolaşıyorlar. Yuhluyorlar. İçeride insanlar dışarı çıkamıyor. O zaman biraz daha ne yapalım, yakalım. Bu defa oteli yakıyorlar.
Şimdi oradaki insanlarda silah yok zaten. Silah olmadığı için oradaki giren çıkanlara ses çıkartmıyorlar. Aziz Nesin, Aziz Nesin diyorlar. O zaman burada bir ölüm olayı olması lazım. Ölüm olayı olsun ki kaos ortaya çıksın. Silah olmadığına göre insanlarda nasıl yapacağız? Oteli yakarak yapabiliriz bu işi. İşte arabalar ters döndürüldü. Benzinleri boşalttırıldı ve şey yapıldı. Bina ateşe verildi.
2 Temmuz günü Sivas'ta harareti yükselten bir diğer faktör, şehirde Müslüman kamuoyuna başlığıyla dağıtılan bildiriydi. Bildiride Aziz Nesin'e karşı sert ifadeler kullanılıyor ve gereğinin yapılacağı belirtiliyordu. Duyarlılığın had safhada olduğu Sivas'ta, tam cuma namazı sırasında caminin kapısında kimliği belirsiz kişilerin davul zurna çalması, cami çıkışında yürüyüşü başlatan bir diğer faktör oldu.
Yani bu ortama sebebiyet vermeyin. Sebebiyet almayın.
İşim dolu dolu, şimdi namaza gideceğim ben. Bir tarafta Allahu Ekber sesi, bir tarafta ezanı Muhammed'i okunurken, bir tarafta da ateistliğin, dinsizliğin propagandası, kanımca ne olur bilemiyorum.
Yani hocanın sesini duyamayacak kadar yoğun bir şekilde davul sesleriyle caminin tam önünde. Yani bu kadar ağır provokatif şeyler, sloganlar vesaire falan. Yani camiden çıktıktan sonra yetmiyor yine. Yani camiden çıktıktan sonra bir bildiri dağıtılıyor. İşte bizim peygamberimize hakaret edildi vesaire falan diye. Yani yangın olayı, olayın tam finali, yangın olayı akşam saat 7 sularında başlıyor. Yarım saat falan sürüyor. Yangın olayı başladıktan sonra havaya bir el ateş ediyor. Yani güvenlik görevlileri ve kalabalık dağılıyor. Yani güvenlik görevlisinin ya güvenlik görevlilerinin başaramadığı, üstesinden gelemediği bir olay söz konusu değil. Böyle bir direniş de söz konusu değil.
Madımak faciasının ardından çoğunlukla ertesi günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Aydınlık Dergisi'nde yayınlanan isimler olayın failleri olarak gözaltına alınmaya başlandı. 104 kişinin yargılandığı dava önce Sivas'ta başladı, ardından Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne aktarıldı. Mahkemedeki belgelere göre otelin perdelerini tutuşturan YK alkolikti ve 1 Temmuz gecesi geç saatlere kadar arkadaşıyla içki içmişti. Yine belgelere göre polis barikatını birkaç kez aşarak otele girip cam ve çerçeveleri kıran, eşyaları dışarı fırlatan YŞ ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporla zeka geriliğiyle birlikte Sara hastasıydı. Yine yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerini engelleyen, polis barikatına taşlarla hücum eden sanıklardan FB'de Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi raporuna göre psikiyatri bozukluğu sahibi ve Sara hastasıydı.
Sadece o Sivas'ta ele geçirilen işte kameralardan ele geçirilen 3-5 kişiyle sınırlı değil. Arkasındaki güçleri mutlaka bulunup bu mahkemelere hakim karşısına çıkartılması lazım.
Diyelim ki arabayı devirip de yakan çok sonra yakalanan bir kişiydi. Üstelik de alkolik oldu. Yani içkili yaktığı sonra anlaşıldı yani.
Bizim meslektaşların tanzim ettiği rapora göre 12 insanın aslında kurşundan öldüğü. Oysa bunun mahkeme zabıtlarında da beyan edildiği gibi 4 tanesinin kesin olduğu, içeride olduğu, bu 12 ölen 12 kişinin 4 tanesi ilk dışarı çıkmadan içerideki otelin içinde, dışarıdan hiçbir insan polis falan girmeden önce öldüğü.
Net olarak 2 kişi kurşunla öldü orada. Biz ısrarlı şekilde şey yapılsın dediğimiz halde, yani bu jandarmanın kurşunu olabilir, polisin kurşunu olabilir. Otopsi yapılıp o kurşunların hangi silahtan çıkıldığını araştırmadı mahkeme.
İki tane kurşunla ölen var. Birisi otelin içerisindeki görevlilerden, otel görevlilerinden, birisi de dışarıdaki vatandaşlardan. Ama kimin kurşunuyla öldüklerine ilişkin bir araştırma yapılmadı. Bir defa burada kurşunla ölen varmış, boğularak ölen varmış diye bir ayrım gözetilmedi. Efendim burada kaç kişi öldü? 33 kişi öldü. 33 kişi de boğularak, yakılarak, cayır cayır yakılarak öldü diye yansıtıldı kamuoyuna. Öyle değil. İnsanların bir kısmı boğuldu. 2 tane kişi de silah mermisiyle öldürüldü.
Bugün yeniden o döneme baktığımda gördüğüm budur. Türkiye'de siyasete yön vermek isteyenler Alevilerin üzerinden gitmişlerdi. O dönemde siyaseti dizayn etmede Alevilerin kullanılması olayı, en uygun yeri de orayı adamlar gördüler ve operasyon orada yaptılar.
Bilardo oynuyorsunuz. Bir yerden vuruyorsunuz topa sopayla. Topun hangi açıyla gittiğini, oradan nereye çarptığını, çarptığı zaman hangi yöne gidip hangi topa nasıl vuracağını gayet iyi biliyorsunuz. Sivas olayları başından sonuna kadar bir provokasyondur. Bir model olarak da Maraş olaylarını, Çorum olaylarını örnek alan ve Türkiye'de özellikle o çerçeveden üretilecek bir şiddetle Güneydoğu'daki zaten devam etmekte olan terörü, Kürt sorununu birleştirip bundan belirsizliğe doğru evrilen siyasi atmosferden bir iktidar postu çıkartmak, siyaseti tanzim etmek hesabıdır.
Bir Sünni-Alevi çatışması tezgahladılar Madımak. Ondan sonraki Maraş olayları gibi, Çorum olayları gibi, İstanbul Gazi Mahallesi'deki olaylar gibi.
O zamanki emniyet müdürü ifadesine davayı takip ettiğim için biliyorum. Sivas'a
8-9 yabancı kişi geldi demişti. Kayseri, Malatya. Bu taraftan gelen otobüsler vardı yani. Yani bu olayı provoke etmiş olabilirler.
Dışarıdan da getirilen gruplarla birlikte gizli bir el tarafından yönlendirilerek bu facianın çıkartıldığını inanmaktayım. Bu olay tamamen Türk siyasetine yön vermek isteyen insanların yürüttüğü bir operasyondur. Bakın 1997 devamıdır şeyin, Sivas'ın devamıdır, ben size söyleyeyim mi? Gazi ve 97, 28 Şubat süreci dediğimiz süreç devamıdır şeyin, Sivas olaylarının. Bir yerde aldatılmış zavallı cahil insanları yürütüyor. Bir yerde de hapishaneden çıkardığı bir itirafçıyı eline silah vererek Gazi Mahallesi'ne gönderiyor. Gazi orada kahvehaneyi kurşunlatıyor. Şimdi birbirinin devamı olan operasyonlar bunlar.
Dini kıyafetli dışarıdan getirilmiş insanlar yok orada. Benim kanaatimde. Dışarıdan getirilmiş ideolojik başka yapılar var. Ama mesela sivil giyimli, toplumu yönlendiren, toplumun içerisinde mesela slogan atarken görüyorsunuz, sağında solunda silahlar var. Silah burada ortaya çıkıyor. Ceketi hafif kalkınca ortaya çıkan kişiler var.
Dava dosyası içerisine girmiş yerel bir gazetecinin Sivas'ta çekmiş olduğu bir fotoğraf vardı. Arka şeyinde, pantolonun arkasında tabanca gözüküyor. Diyor ki Sivaslı, orada ifade veren sanıkların tamamı, biz Sivas küçük bir yerdir, herkes birbirini tanır. Yani bu otele tırmanan, bu olayları kışkırtan, bağıran, yakın, yıkın diyen vesaire falan, kesinlikle bunlar Sivaslı değil diyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi raporu da CHP dahil her partiden temsilciler vardı, milletvekilleri vardı. Bu raporda da aynen benim söylediğim gibi bir teşhis, tespitte bulunulmuştu. Tabancayla öldürülenler, kişiler vardı bu ölenlerin içerisinde. Balistik inceleme yapılmasını vesaire falan istedik. Bunlar da yapılmadı.
PKK'nın Karadeniz'e açılma planlarının tam uygulamaya koyduğu bir dönemde o 93 yılı. Ve o dönemde Tokat, Reşadiye, o bölgeden Sivas üzerinden, Tunceli üzerinden gelen yaklaşık 75 kişilik bir PKK'lı grubunun Karadeniz'e açılım planını uygulamak için bölgeye gittikleri biliniyordu. İşte o günlerde özellikle özel harekat timlerinin, polisin, jandarmanın veya işte özel timlerin bu grubun peşinde olduğu günlerdi. İşte o sıralarda Sivas'ta Madımak katliamı olayı meydana geldi.
Bu olayların hemen ardından İstanbul'dan 5-6 arkadaş, meslektaş salt mesleki duyarlılıkla yerinde incelemek için gerek Sivas'a gerek Başbağlar'a gitmişlerdi. Orada incelemelerde bulunmuşlardı. Gelmişler, bir rapor tanzim etmişlerdi. Ve o raporda bu olayın olduğu otelin yakın çevresindeki yerde belirli bir grup insanların Sivas'ın yerleşik insanları tarafından hiç tanınmayan insanlar olduğu ve o gün bu olaylar sebebiyle Sivas'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olmasına rağmen bu 300 kadar olduğu tahmin edilen insanların otogara geldikleri, otogarda otobüslere binerek Sivas'ı terk ettikleri.
Olayın içinde olmayan ama Sivas'ta diyelim ileri gelen şahıslar Aydınlık dergisinde isimler yazılarak toplatıldı. Yani 500-600 kişi toplandı. 100'e yakın kişi de tutuklandı. Hiç ilgisi olmayan insanlar da o yargılamada mahkum oldu.
Olay anında, olaydan sonra bir saat içerisinde, 1,5 saat içerisinde yakalanmış tek bir kişi bile yok. Yani hepsi evinden, iş yerinden, rastgele, ihbar üzerine. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'nde 10 kişinin adı çıkıyor. Aynı gün yakalama tutanaklarına bakın, o kadar kişi yakalanmış. Ertesi gün Aydınlık Dergisi'nde 8 kişinin daha adı ihbar üzerine. O günün yakalama tutanaklarına bakın, o kadar kişi o gün gözaltına alınmış.
Türkiye'de siyaseti dizayn etmek isteyenler elbette toplumsal çatışma yaratarak vay düzen kötüye gidiyor, işler kötüye gidiyor diye müdahale etmek isterler. Bu 1959'dan itibaren yürütülen bir senaryodur. Bunu artık kontrgerillanın ne olduğunu bilmeyen yok. Biraz bunun tarihini inceleyenler biliyor. İşte komünizme karşı mücadele etmek adı altında ülke içerisinde çıkacak bir ayaklanmaya karşı mücadele etmek üzere oluşturulmuş yasa dışı güç demektir. Yani 1993'te Sivas'ta olan 1979'da Maraş'ta olandır. Aynı silsilenin devamıdır. Yani Maraş'taki o gariban Alevilerin üzerine bir takım kişileri siz milliyetçisiniz, vatan elden gidiyor, komünizm gelecek diye gönderen güç, yani provokasyon 12 Eylül darbesinin sebebidir. Halk bıkmıştır. Nerede bu asker, niye darbe yapmıyor diyecek hale gelmiştir ve darbe olmuştur. Sonrasında siyaseti dizayn etmek isteyenler aynı yolu uyguladılar, devam ettiler. İki tane alan var bakınız. Türkiye'de siyaseti dizayn etmede kullanılan. Birincisi Kürtlere yönelik provokasyonlardır. İkincisi Alevilere yönelik provokasyonlardır. Kürtler üzerinden ve Aleviler üzerinden bugünkü siyasette dizayn edilmeye çalışıyor. Dikkat ediniz. Meydanlardaki kavgalarda siyasetçilerin birbirlerine vurmalarında Alevi olgusuyla Kürt olgusu kullanılıyor. Ne kadar şanssız ve talihsiz bir toplumuz biz.
Siz Sivas'ta Madımak katliamını gerçekleştirdiğiniz zaman bütün Aleviler üzerinde Sünniler fırsat buldukları zaman bizi öldürecekler korkusunu üretirsiniz. Böyle bir korkuya kapılan Alevilerin, haklı olarak böyle bir korkuya kapılan Alevilerin doğrudan doğruya onları korumayı da güya bir tez olarak ileri süren bir darbe kalkışmasının gerekçesine dönüşme ihtimali var. Özellikle Madımak katliamı üzerine inşa edilen korkular, Maraş üzerine inşa edilen korkuları gidermenin yegane yolu askeri vesayet düzeniymiş gibi gösteriliyor. Böylelikle vesayetçiler kendilerine bir kitle tabanı bulduklarını düşünüyorlar. Aynı şekilde Sünniler, vesayet düzeni Aleviler, bu otomatik olarak Alevi-Sünni gerginliği çatışmasını, bundan çıkartılacak düşmanlığı tetikliyor, tırmandırıyor. Alevi-Sünni çatışmasını provoke edenler, bu çatışmayı kışkırtanların sadece ve sadece vesayet düzenine gerekçe bulmak, bahane bulmak dışında bir amacı olamaz.
Madımak olayının en önemli ipuçlarından birisi otelin yakılması hadisesi değildir. Otele benzin dökersiniz, veya herhangi bir yere benzin döküp pirinç çakarsınız ama olayları hazırlamak, öfke şeyini doğruğa çıkarmak, öfkeyi doğruğa çıkarmak. Ama orada otelin içerisinde bir cinayet işlenmiştir. Tabancayla bir cinayet işlenmiştir. Bu olay ortaya çıkmamıştır. Bu olayın ortaya çıkması halinde Sivas olayları net bir şekilde anlaşılır, anlaşılacaktır. O cinayet hadisesini kim yaratmıştır, tetiği kim çekmiştir?